Ayrım 6, Yüksek Topuklar, Muratan Mungan, sayfa 70. Bunun üzerine sakinleşmiş bir sesle, "Anneannen delirmiş. Olabilir Tude, ama benim delirmeye hiç niyetim yok," dedim. "Onun oksijen çadırına değil, dev bir telefon kulübesine ihtiyacı var. Merak etme. Nasıl olsa polislerden hayatta olduğumuzu öğrenecektir. Umarım benim de onun artık hayatta olmadığını öğreneceğim bir gün gelir ve o gün inşallah çok uzak değildir." Bir solukta söylenmiş bu karışık cümleyi belki anlamadı ama kötü bir şey söylemiş olduğumu sezdi. Duşta ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum. Çıktığımda en harika ve en süper çocukların son dakikalarıydı. Finaller yapıldığı için uzun sürmüş. Sonuçlar Tude'yi pek memnun etmemişe benziyordu. Erkeklerin sıralamasına pek değilse de kızlarınkine şiddetle karşı çıkıyor. Birinci, ikinci, üçüncü seçilenler için kin ve garez dolu olumsuz sözler söylüyordu. Belli ki aslında bütün bunlar ona yapılmamalıydı. Hatta birinci de, ikinci de, üçüncü de o olmalıydı. Hatta ondan başka hiç kimse olmamalıydı. Böyle bir günün sonunda insanın en çok neye ihtiyacı yoktur, bilir misiniz? Bir televizyon kanalında en harika ve en süper çocuklar programı seyretmeyi. Bir anda karşınızda on binlerce Tude birden bitiverir ve bu küçük canlıların yalnızca evinizde değil, bütün dünya istila etmiş oldukları duygusu uyandırırlar sizde. Tude'nin bugüne kadar hiç kaçırmamış olmakla övündü bu programı da dehşete kapılarak seyrediyordu. Çeşitli yaşlardaki çocuklar en öğrenilmiş pozlarla, en yalak hareketlerle, ses kuşağında günün sevilen parçaları playback olarak çalarken, giysileri ve birebir davranışlarıyla bu şarkıları söyleyen ünlü şarkıcıları taklit ediyorlardı. Bu parçaların sahibi şarkıcılara benzediği vehmedilen ya da benzetilmek için her türlü rezilliğin göze alındığı 3-5-7 yaşlarındaki çeşitli boy, tip ve cinsten sevimsiz kız ve erkek çocukları, benzedikleri ya da ite kaka benzetilmeye çalışıldıkları şarkıcıları, giysileri, şarkı söyleyişleri ve davranışlarıyla taklit ediyorlar. Bir çeşit karaoke yapıyorlardı. Programı tartışmayacağım. En fazla aptal bir anaokulu eğlencesi deyip geçebilirim ki, orada bile yeterince sevimli olmayacakken, bunun bütün vatan sapında bir kepazeliğe dönüşmesi iyice akıl almaz bir şey. Aslında her iki cins için de oldukça sevimsiz olan bu programda, kız ve erkek çocuklar arasında kendiliğinden ortaya çıkan tuhaf bir ayrım vardı gene de. Benim ilgimi de bu çekmişti. Erkek çocuklar sonuçta bunu masum bir oyun gibi ele alır ve ona göre davranırlarken, kız çocuklar bunu bir hayat memat meselesi haline getirmişlerdi. Bu oyunu alabildiğine ciddiye alıyor, hatta hayatlarının fırsatını değerlendirir gibi davranıyorlardı. Üstelik bu kız çocuklarının yüzlerinden yalnızca kendi gayretleri değil, onları bu programa sokan annelerinin gayretleri de okunuyordu. İhtiras dolu o anneleri tanıyordum. Canavar ruhlu annelerdi onlar. Kız katili kadınlardı. Onlar kızlarını gönüllerince bir artist yapmadan feleğin yakasını asla bırakmazlardı. Sanırım hepiniz o korkunç yenge görünüşlü, kızlarının hayatlarını mahvetmiş bu artist annesi kadınları çeşitli magazin sayfalarından tanıyorsunuz. Ağır boyalı dudakları, yüzlerindeki koyu makyaj, fazla spreyden kas katı kesilmiş yapılı saçlarıyla, çocuk olmaktan çıkarılmış dişilikleri kışkırtılmış bu küçücük kadınlara baktıkça, küçük kız çocuklarının bizzat anneleri tarafından taciz nesnesi haline getirildiğini düşünmekten kendimi alıkoyamıyor insan. Hayır, hiç de masum bir oyun değil bu. Akşam yemeği bunca hareketli bir günden sonra hiç olaysız geçti denebilir. Sade, dingin, huzurlu bir akşam düşünmüştüm. Masaya mum ve çiçekler bile koydum. Salonda televizyonun görüş alanına girdiği büyük yemek masasını hazırlamak dururken, mutfaktaki masayı hazırlamış olmam da azıcık mutsuz oldu tabii. Ama ödünsüz tavrım ve kararlı görünüşüm ona itiraz payı bile bırakmadı. Evin düzenini ve alışkanlıklarını titizlikle koruyan bir ev sahibi kararlılığıyla davranmıştım. Bu da onun cesaretini kırmış olsa gerek, yalnız imalı bir gösterişle gözünü televizyondan ayırmadan yüzü arkada yürüdü mutfağa kadar. Aşçılığıma ilişkin iltifatlarını yorgun bir gülümseyişle karşıladım. Yemek sırasında üçüncü kutu kolasını içerken ansızın bir şimşek gibi geceleri yatağın ıslatıp ıslatmadığı sorusu çaktı beynimde. Gün boyu gezdiğimiz tuvaletler gözümün önünden bir bir canlandı. Çektiğim bunca sıkıntıdan sonra bir de böyle bir sürprize gecenin ikramiyesine katlanamazdım doğrusu. Bu benim sabır ve tahammül rezervasyonum hayli aşardı. Geceleri yatağını ıslatıp ıslatmadığını durduk yerde kendisine soramazdım tabii. Böyle bir marifeti olsa annesi söylerdi düşüncesine sığınmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Biraz fazla kola içmiyor musun Tude gibi bir soru. Belki bir uyarı yerine geçebilirdi ama bunun da cimrilikten sorulmuş bir soru olarak anlaşılması tehlikesi vardı. Sonuçta hiçbir şey söyleyemeden onu kolasından pembe beyaz çizgili kamışla küçük yudumlar çekerken kaygılı gözlerle izlemekten başka bir şey yapamıyordu. Yemekten sonra sofrayı toplamama yardım önerisini bu onun ilk gecesi olduğu için geri çevirdim. Bugünlük misafirdi. Zaten bulaşıkları da makine yıkayacaktı. Kullandığım her sabun ve temizleme markasını sorduğu gibi bulaşık deterjanının markasını da sordu. Bazı markaları coşkuyla onaylıyor, bazıları karşısında memnuniyetsiz bir ifade takınarak dudaklarını büzüyor, hiç ses çıkarmıyordu. İtirazını saklamanın bu sessiz yüzünü halalarımdan ötürü çok yakından tanıyordum. Dile dökülmemiş bir itirazı, onaylamaz bir yüzün sessizliğiyle belirlemenin daha kaygı uyandırıcı, daha güvensizlik yaratıcı olduğunu çok iyi belirledi ve çocukluğum boyunca da bana bunu uyguladılar. Bir çeşit pasif iktidar çeşididir bu. Yıllarca işkencesinden geçtim bunun. İyi de bu kız ne zaman öğrenmişti bunu? Sorumun cevabı sanki yüzünde saklamış gibi dikkatle baktım yüzüne. Oysa içime bir kurt düşürdüğünü anlamış olmanın minik zaferiyle önemli değil dercesine gülümsüyordu. Tabii ki sofrayı toplamak konusundaki yardım önerisinde asla samimi değildi. Bir an önce televizyonun karşısına geçmekten başka bir düşüncesi yoktu. Ama böyle bir önerinin kibar ve gerekli bir şey olduğunu, hoş bulunacağını, puan getireceğini öğrenmişti. Tude'nin sosyal ilişkilerin formel kuralları arasında konusunda sınırsız bir tecrübeye ve engin bir bilgiye sahip olduğunu önümüzdeki günlerde daha iyi anlayacaktım. Bende kaldığı 5 gün boyunca çeşitli duygularımda değişiklikler oldu. Arttılar ya da eksildiler ama bir tek duygum var ki Tude'nin sonsuz sürprizleri sayesinde hiç değişmeden aynı istikrarla 5 gün boyunca sürdü. Bu da dehşetti. Yatmadan önce bir süre televizyon seyretmesine de çikolatalı suflesini yerken bana ve işime ilişkin fazla meraklı bulduğum kimi manasız sorular sormasına da izin verdim. Ne de olsa yorucu gergin bir gün geçirmiştik ve şimdi barışık bir finalle kapatmak istiyordum geceyi. Bugüne kadar seyrettiği televizyonlar içinde en büyük ekran benimkiydi. Buna ötürü ayrı bir heyecan duyuyordu. Kendini oradaymış gibi hissediyordu. Annesi söylediğinde de çok heyecanlanmıştı. Daha önce ancak bazı vitrinlerde görmüştü bu kadar büyük ekran televizyonu. "Annen sana benim televizyondan mı söz etti Tude?" dedim. Anladığım kadarıyla annesi o kadar da masum değildi bu çocuğu başıma sararken. Sorumdan ya da soru soruş tarzına hoş olmayan bir açık verdiğini belli belirsiz sezen Tude, "Ben sormuştum da," dedi. "O da söylemişti de, hem de en büyüğünden demişti de," gibi hafif suçluluk ve panik kokan cümleler kurdu. Anlaşılan kraliçe seçilmemdeki nedenlerden biri de buydu. Annesinin arkadaşları arasında Tude Hanım için kalacak yer seçimi yapılırken benim taksitlerin henüz ödemekte olduğum dev ekran televizyonum önemli bir rol oynamıştı anlaşılan. Sonunda karşılıklı esnemeye başladık. Yatmadan önce şişini yapmayı unutma Tude demekten kendimi alamadım. Yine de biliyorsun kolay içtin de. Odalarımıza çekildiğimizde makul bir saatti ve iyi bir uyku çekmekten başka hiçbir şey düşünmüyordum. Elimdeki polisiye kitabın birkaç sayfası bile çok uzun geldi bana. Baktım anlamadan okumaya başlamışım, kitaba da kendime de daha fazla haksızlık etmeden kitabı kapatıp ışığı söndürdüm. Takdir edersiniz ki böyle bir günün gecesinde deliksiz bir uyku çekmem, mışıl mışıl uyumam ya da renkli rüyalar görmem asla mümkün değildi. Tude ile bu gala gecemizi sabahlara kadar pençesinde kıvranacağım kapkara bir kabus taşlandırdı. Gündüz niyetine olsun rüyamda aslında bir Barbie evinde yaşıyormuşum. Her tarafım pespembe kalpler, minik balonlar, simli toplar. Üstelik ev bir vitrin içindeydi. O vitrinde tabii ki ak merkezdeki bir dükkanındı. Gelip geçen herkes bana bakıyor, her davranışım vitrine bakanlar tarafından görülüyor ve ben ne yaparsam yapayım o vitrinden bir türlü dışarı çıkamıyordu. Üstelik bir yerlerde sinir bozucu bir biçimde sürekli telefon çalıyordu. Gelip geçenler arasında vitrine delici gözlerle bakan tanıdık bir yüz belirdi birdenbire. Ben daha bunu nereden tanıyordum dememe kalmadan kendi şişman tişörtlü zayıf o Orta Anadolu Bodur Dilber uzun süreden beri beni arıyormuş da şimdi burada kıstırmış gibi canhıraş bir zafer narası atarak vitrin camını aşağı indiriyor. Amerikan filmlerinde olduğu gibi kırık cam parçacıkları yağmur gibi üstüme inerken o yakama yapışıp sille tekme tokat girişiyor bana. Elinden zor kurtulup kaçıyorum. Ardından Akmerkez'deki bütün katlarına çılgın bir kovalamaca başlıyor. Önde ben, arkada kendi şişman tişörtü zayıf bodur Dilber, en arkada da Tude bütün katları koşmaya başlıyoruz. Bir ara mavi gömlekli oğlanın ayakkabıcı dükkanına sığınmaya çalışıyorsam da, bütün Brezilya ve Meksika dizlerindeki zengin ve kötü kalpli kadınlar hep bir olup beni sürüye sürüye oradan çıkarıyor ve bizim mahalle karakolundan iki polisin ellerine teslim ediyorlar. Koluma giren polislerin arasında yeniden sürüklenmeye başlıyorum. Bu sırada ansızın ortalıkta biten bir sürü TV kamerası ağzıma sürekli mikrofon tutup "Ne hissediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz?" diye soruyorlar. Tam ben konuşacakken yakın çekim yüzümde kare donuyor. Ağzım öyle açık kalıyor. Görüntümün üzerine ses kuşağında markasını bilmediğim bir bulaşık makinesi deterjanının reklam jingle'ı biniyor. Jingle'dan sonra kendimi birdenbire bir mahkemede buluyorum. Benden ne istendi bir türlü anlayamıyor, başıma gelenlere bir mana veremiyorum. Bizim apartman yöneticisi albay emeklisi Hikmet Bey meğer hakimmiş. Parmağıyla beni göstere göstere sürekli suçluyor. Kızını inkar ediyorsun demek, kızına sahip çıkmıyorsun demek diye. Benim kızım yok ki diye ağlıyorum. İnanın benim kızım yok, ben evli bile değilim. Yalancı diye bağırışıyorlar. Bu ne peki diye Tude'yi gösteriyorlar. Tude yerli filmlerdeki gibi yankılı bir sesle anne anneciğim diye uzaklardan sesleniyor bana. Şahit olarak gündüz karşıdan karşıya geçerken gördüğüm kadınla kızını çağırıyorlar. O kadın da Tude'nin benim kızım olduğu konusunda yeminli şahitlik yapıyor. Ağzından köpükler saça saça beni suçluyor. Daha ben şaşkınlığımı atamadan üstümden iki tanık daha çağrılıyor kürsüye. İncecik kaşları havada kin dolu vamp kadın bakışlarıyla "Herkesi sayarken bizi nasıl unutursun sen?" diye hesap soruyorlar bana. Bakıyorum Aysel Tanju ile Mine Soleil. TV yarışmalarında güvensiz bir sesle anımsayamadım diyorum. Puanlarımdan siliyorlar. Bu arada mahkeme sırasında hastaneden anneanne ile telefon bağlantısı kuruluyor. Mahkemenin ortasındaki özel olarak ışıklandırılmış telefon kulübesinden anneannenin yankılı sesi duyuluyor. O da benim aleyhimde şahitlik yapıyor. Bu telefon bağlantısı televizyonlarda canlı yayından yayınlanıyor. Bizim şirketin patronu da "Televizyonlara çıktın, rezil oldun" diyerek beni işten kovuyor. Sonra kızın babası şahit olarak çağrılsın, huzura deniyor. Erhan geliyor, hakim ona ne iş yaptığını soruyor. Erhan da "Oksijen çadırı tamircisiyim albayım" diyor. "Aynı zamanda askerliğimde sizin yanınızda yaptım Hikmet albayım." Hakim çok duygulanıyor, gözyaşlarını mendille siliyor. "Hey gidi ne günlerdi o günler ama şimdi her şey çok değişti. Ayrıca burada benim eskiden albay olduğumu kimse bilmiyor. Tekaüt maaşıyla bu zamanda geçinilmiyor. Şimdi senin bunu böyle söylemen mahkeme için pek iyi olmadı ama artık idare ederiz. Adalete inanmak lazım" anlamına gelen bir el hareketi yapıyor. Ben bu kadar çok şey hiç konuşmadan bir el hareketiyle nasıl anlattı bravo doğrusu diye hayranlık duyarken hakime o birdenbire sesini değiştirerek "Nedir şikayetin oğlum?" diyor Erhan'a. O da "Kızımı telefonla bile görüştürmüyor benimle hakim bey" diyor. "Anne değil bu kadın, bir canavar. Gözlerine siyah bant atın bu kadının." Bütün bunlar olurken kendini acındırmak için mazlum pozlar takılmış Tude bir köşede sürekli içli içli ağlıyor ve kola içiyor. O içini çeke çeke ağladıkça jüri ona puan veriyor. Mahkemede Amerikan filmlerindeki gibi bir jüri var ve bütün jüri en harika ve en süper çocuklardan oluşuyor. Şarkı söylüyor, dans ediyor ve beni yargılıyorlar. Mahkeme aleyhime sonuçlanıyor. Kimse inanmıyor bana. Saçlarıma zorla eflatun saç bağı takılıyor. Kızım Tude'yi zorla kucağıma veriyorlar. Tude etraftaki herkese acındırık yapıyor. Gösterişli bir biçimde "Anneciğim, anneciğim" diye sarılıp sarılıp yüzüme, boynuma, saçlarıma öpücükler kondururken bir yandan da gizli gizli kucağıma işiyor. Ben sinirlerim tamamıyla harap olmuş bir biçimde bu kızın asla benim kızım olmadığına dair yeminler ediyor. Herkesin çıldırmış olduğunu düşünüyorum ama bu benim için hiç de yeni bir şey değil. Ben zaten ne zamandır herkesin çıldırmış olduğunu düşündüğümden yalnızca umutsuzluğum artıyor. Ben kimseleri kendime inandıramamış öyle inkarlar içinde çırpınıp durdukça sarışın bir Amerikalı adam sırtında kara bir Endülüs peleriniyle mahkeme salonu üzerine gelmiş cambaz telin üzerinden ileri geri yürüyor. Bir yandan da mısır gevreyerek gülüp duruyor bana. "Niye gelmedin bugün ha? Niye gelmedin?" diyor. "Tanımıyorum ki sizi beyefendi," diyorum. "Seni sirkte bekledim o kadar," diyor. "Gelsem tanıyacaktın." Sonra yaka bağını çözüp sırtından attığı perini bir kartal gibi süzülerek üzerime düşüyor, beni kapatıyor. Hiçbir şey göremiyorum. Üstümü örten pelerinden sıyrıldığımda kendimi birdenbire evimde buluyorum. Tam rahat bir nefes aldım sanırken bu kez de evimin kapısı kırılarak ardına kadar açılıyor. Ansızın evime doluşan apartman sakinleri üzerlerinde ıslak bornozla beni kovalamaya başlıyorlar. O odadan bu odaya koşup duruyoruz. Kaçacak bir yer bulmakta zorluk çekiyorum tabii. Sonunda ben de büyük ekran televizyonuma saklanıyorum. Beni orada kimse görmüyor çünkü beni seyrediyorlar. Ben sürekli televizyon ekranı logo, amblem yapıyor, grafik çiziyor. Beni görmesinler diye beni seyredenleri oyalıyorum. Playback şarkıları dudaklarımla eşlik ederek dans ediyorum. Herkes beni büyük bir keyifle seyrediyor. Mahkemedekiler de geliyor beni seyrediyorlar. Sürekli seyircim artıyor. Salon hınca hınç doluyor. Adam alacak yer kalmıyor salonda. Birdenbire fark ediyorum ki tamamıyla televizyona hapsolmuşum. Ve buradan çıkmam artık imkansız. Saklanmam için sürekli bir şeyler yapmam, beni seyredenleri oyalamam gerekiyor. Her kulağa giriyor. Bir programdan diğerine geçiyorum. Çizgi filmlerde oynuyorum, reklamlara çıkıyorum. Kanada'daki hava durumunu bildiriyorum. Kan ter içindeyim. Gücümün sonuna gelmişim hissediyorum. Sonra okuyucu seyirci kalabalığın içinden birdenbire öne çıkan Tude geliyor, hırsla televizyon düğmesine basıyor ve yok oluyor. Gözlerimi açtığımda bildiğim tek şey aslında yok olduğumdu. Varlığımı fark etmem zaman aldı. Odamı algılamam, yatağımda olduğumu kavramam ya da bana öyle geldi. Bunun bir kabus olduğunu anlamamla birlikte derin bir soluk aldım. Böyle bir kabustan sonra gündelik hayat bile bir kurtuluş sayılabiliyordu demek. Kalktım mutfağa gittim. Ayaklarımın altında serin karoları hissetmek bile iyi geldi. Bir büyük bardak buz gibi soğuk su içtim. Sabahın da altısıydı ama uyanmıştım. Bir kez uyandığımı bir daha uyuyamam bilirim. İkinci gün de böyle başlıyor demek. Hiç olmazsa uykumu alsaydım. Yeniden odama dönerken Tude'nin odasının önünde azıcık duralıyorum. Aralık duran kapısından başımı uzatıp bir göz atıyorum. Uyuyor tabii. Birden uyurkenki yüzünü görmek isteği kaplıyor içimi. Usulca içeri süzülüp yanı başına gidiyorum. Uykudayken herkes masumdur. Uykudayken herkes günlük silahlarını bırakır elinden. Belki o da öğrendiği şeyleri unutuyor, bir çocuk gibi uyuyordur diye düşünüyorum. Onu bir çocuk gibi masum uyurken görmek, farklı bir gözle bakmama, yakınlık ve sevgi duymama neden olabilir diye umuyorum. Buna gerçekten ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Bu duygularla varıyorum başucuna. Türk filmlerinde kabak gibi caz cavlak bir ışıkta gözlerini sımsıkı yummuş, sürekli kirpiklerini kırpıştıran çocuklarla çekilen uyuyan çocuk sahneleri ne kadar inandırıcılıktan yoksunsa, Tude'nin uykusu da o kadar inandırıcılıktan yoksun. Saçları yastığa lüle lüle dağılmış, kelkileri neredeyse özenle taranmış, iki elini yanağının altında zarif bir biçimde birleştirmiş, çenesi hafif yukarıda, yüzünde asla masum olmayan hınzır bir ifadeyle uyurken buluyorum onu. Mağrur bir prenses gibi uyuyor. Hatta sanki uyumuyor da bir masal kitabının resimli sayfaları için poz veriyor. Kapalı gözlerinin ardında, göz yuvarlarının hareketlerinde rüya görmekte olduğunu anlıyorum. En azından gördüğü rüyanın en ufak bir masumiyet taşımadığına bahse girerim. Yine bir yeniklik duygusuyla odama dönüyorum. Artık uyumasam bile bari yatağa uzanıp gözlerimi dinlendireyim. 6. ayrımın sonu, sayfa 78.